Ayrım 11. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 110. Sezer Ateş Ayvaz. Çağrılmadan gelen. Ve sabah bunları bir bir kendime anlatacağım. Yakup'un gene bir yokluğa doğru büyüyen içinde. Edip Cansever. Çağırsam mı Yakup'u diye düşündü. Duyar mı? Ses verir mi sesimi? İstanbul'a yeni katılmış bir semtte, güz renklerine bürünmüş şirin bir çay bahçesindeydi Nadide. Çimenlere atılmış masalar, sandalyeler ortada. Kuğuların yüzdüğü masmavi süs havuzu, çevresinde rengarenk kokusuz çiçekler. Yeşil Vadi Çay Bahçesi, İstanbul'un dışından getirilen fidelerle büyütülmüş ağaçlarla, uzun, geniş caddelerden, çok katlı blok apartmanlardan ayrılmış, kendine kapanmıştı. Kalp biçimi, büyük, damarlı yapraklarıyla ardı ardına sıralanan ağaçların altı serindi. Eylül sonu güneşi bitecek, yaz günlerini hatırlatıyordu oysa. Nadide'nin başında uğultulu bir hararet, kulaklarında uğultulu şarkılar. Yeditepeli İstanbul'un birçok yerinde evi olmuş Nadide, bilmeden eski semtlerinden geçiyor İstanbul'un. Artık bulamayacağı kapıları çalıyor. Önce kımıldayan bir fotoğrafın içinden sessizce Beyoğlu'na süzülüyor. Canlanıyor bütün renkler, insanlar doluyor caddeye. Yanından terzi kızlar, okullu gençler geçiyorlar, kahkahalarını savurarak. Nadide içinde cıvıl cıvıl şakıyan ümit kuşuna kapılmış ama yalnız olmanın verdiği sakınımla akıllı uslu olmaya, yüzüne ciddi bir ifade yakıştırmaya kararlı yürüyor. Kapının önüne geldiği an, nasılsa sönecek neşesi, bacakları ağırlaşacak, sinsice ilerleyen bir suçluluk duygusu gelip oturacak omuzlarına, oradan ellerine, saçlarına, en son gözlerine sinecek. Yemyeşil kötülük olacak gözleri. Geldin mi nihayet? Geç mi kaldım anacığım derse, sus der çabucak, öfkeli, azarlayan ses. Sus, hem suçlusun hem güçlü. Burası İstanbul dedim sana, bilmem kaçıncı kez. Nadide, Beyoğlu karakolunun sokağında, pencerelerinin üstünde kanatlı melekler olan eski ve isimsiz bir apartmanın ikinci katında uyumaya hazırlanıyor şimdi. İstanbul'un denize kıyısı olan semtlerinden geceye dolan mimozalar, erguvanlar, bahar renkleriyle bir olup açan ateş çiçeklerinin kokusu ulaşamıyor buraya. Annesi Adviye'nin sardunyaları var yalnız, teneke kutular içinde, yeterince güneş almamış, cılız dallar, küskün çiçekler pencerenin önünde iğreti duruyor. Gece geç vakit. İstiklal Caddesi'nden gelen uğultu dinmiş, karanlık dar sokaklar ayak seslerini büyütüp yankılayacak denli sessiz şimdilik. Rüstem, babası henüz gelmiş eve, bütün gün kendisinin kılmaya çabaladığı sokaklarda yürümekten yorgun, yatağa girer girmez uyumuş. Gülümseyerek köfte yoğuruyor uykusunda. Ne kadar yoğurursa o kadar kıvamını bulacak köfte. Ne kadar dolaşır, ne kadar çok köfte satarsa o kadar çok Rüstem'in olacak hayat. Delikanlılıktan yetişkinliğe serpilen arzular adımladığı kaldırımlarda gerçekleşecek. Sirkeci, Taksim, giderek bütün İstanbul, bu ne usta adam diyecekler. Köftesinin eşi benzeri yok. Kadınlar ne civan bu Rumeli diyecekler. Boyu uzun mu uzun, gözleri yemyeşil, yakışıklı Rüstem'e çıkacak adı. Adviye sokaktan gelen ilk sesle aralıyor uykusunu. Kolay, derin uykulara dalamıyor o bu şehirde. Karakoldan çıkıp köşeyi dönüyor ses. Boş sokakta, kimsesiz pencerelerde yankılanıyor. Meleklerin kanatlarının hemen altındaki aralık kalmış pencere kanadından içeri odaya doluyor. Heyt be! Demokrasi geldi, demokrasi! Bağırışlar, ıslıklar, kahkahalar. Yaşasın demokrasi! Çığlıkları. Adviye, küçücük, ince yüzlü, basık alınlı bir muhacir kadın. Perdeyi aralayıp, soluk mavi bilyeleri andırır gözleriyle sokağa bakıyor önce. Sonra da Nadide'nin yanında alıyor soluğu. Kalk kız diyor ona, bak dinle. Azdı köpürdü arsızlar. Seçim mi kazanmışlar ne? Sokaklarda bütün serseriler. Başıboş dolaşmak yok artık bilesin. Nadide'nin aklı Yakup'ta çünkü. Annesi uzak dur o çulsuz çocuktan, o gazeteci parçasından diyemediğinden Taksim'deki gazete bayine ulaşan bütün sokaklarda gezmesini yasaklayacak Nadide'nin. Olmadı, taşınacaklar evden. Buraları hiç mi hiç sevmedi zaten. Hemşehrilerinin yardımıyla Sultanahmet'te bir ev bulacak. Eski, kırık dökük, gıcırtılı tahta merdivenlerle üst kata çıkılan iki katlı kâgir bir ev. Her yerde dolapların içinde bile hamam böcekleri olsun. Ne çıkar? Korkmaz ki. Korkuları başka, katmerli onun. Kurutur, yok eder kiri böceği. Bahçenin dört bir yanına güller, hatmiler diker. Hüsnü Yusufları olur renk renk. Başını her kaldırdığında görür minareleri. Ayakları toprağa basar bir güzel. Sirkeciye, trene, vapura yakın dedi. Taşınmak istediğini söylerken Rüstem'e. Rüstem karşı çıkmadı. Adviye'ye, şehrin ona yönelttiği bakışlarıydı aklı. Ev değişmiş, değişmemiş ne çıkar? Caddelerin, sokakların gece ışıklarına vurgundu. Sonsuz hazlar vadeden bir çift gözdü şehir. Gözlerinden biri açık, diğeri kapalıydı. İstanbul kimi zaman açık olan gözüyle bakıyordu ona. O saat dünya güzelleşiyor, kollarını açmış kucaklıyordu Rüstem'i. Sirkeciden Anadolu'ya uzun çamaşır, ucuz tarak, ucuz makas götüren Yahudi tüccarlar, kamyon şoförleri, hamallar, hadi bir köfte ekmek yiyelim bugün diyorlardı. Tepsilerin içindeki köfteler ızgara ateşinde cızırdıyor, koku olup duman olup beş sokak öteye koşuyorlardı. Dünya kendine kalsın, ulu çınarları, kestane ağaçlarının dibindeki sokak lambalarıyla İstanbul yeter. Önünde köfte arabası yokuşlardan aşağı uçarak iniyor. Uzaktan denizi görünce bırakıyordu soluğunu. Yolların benzin kokularını içine çekiyordu hoşnutlukla. Böyle günlerin gecelerinde kanatlanıp kuş olmuş ayakları bir türlü ulaşamıyordu evin kapısına. Kapalı gözüyle bakarsa ama Rüstem'in bahtı dönüyor, hiçbir insan görmüyor, duymuyordu onu. Bu lanet yerde. Köfteler pörsümüş, yayılmış domatesler, biberler tepsilerde kalıyordu. O günlerin gecelerinde korkuları serpilip gelişiyordu Adviye'nin. Rüstem'in bu şehirde yitip gideceğinden, Nadide'nin o cılız oğlanla kaçarak ziyan olacağından, yağın, şekerin, suyun, elektriğin bitip tükeneceğinden, parasız kalacaklarından korkuyordu. Bahçenin orta yerindeki kuyunun başında ansızın açıverdi avucuna sımsıkı kenetlenmiş parmaklarını. Altın sarısı boncuk sıçradı, güldü havada, ardından pullar, parlak taşlar, sonra da payetler. Nadide'nin avucundan kurtularak saçılıp döküldüler kuyuya. Oh dedi Nadide, oh, bomboş avuçlarım işte. Yaklaştı, kuyudan gelecek sesi bekledi, hoşnutlukla ama sağırdı kuyu. Ne boncukları aldığını belli etti, ne de Nadide'nin usulca seslendiği ismi duyup yankıladı. Hiç beklemediği yerden geldi ses. Bahçe kapısının ardından kapıya yaklaşan ayak seslerimi irkildi. Kim olabilir? Annem korkuyla sıçramıştı. Kuyudan geriye doğru nasıl olur? Ta Mahmut Paşa'ya gidecek. Mercan yokuşunu tırmanıp konfeksiyon atölyesini bulacak. Elbiseler upuzun masalara dökülecek. İyi işlenmiş mi, hatasız mı? Az para vermek için türlü yanlışlar bularak söylenirken patron o kazulet, o keskin sirke annem terleyip susacak. Terleyip susacak. Yaltaklanan bir sesle çok özenerek işledim diyecek sonra. Her zamankinden iyi olsun diye çalıştım. O konuşurken duymazdan gelir patron. Nafile konuştuğunu anlar annesi. Olmamış denilen elbiseleri ayırır kenara. Duvarın yanına sinip yok olmak kendini hiç değilse bir süre unutturmak ister. Patron atölyeden çıkmaya yakın diğer kadınların arasından sıyrılır Adviye. Yeni dikişler ister. Öfkesi geçmiştir Meylun adamın çünkü. Annesi verilen elbiseleri alır sonra da parasını ister. Kırık dökük bir sesle. Hiç kıpırdamaz. Uzatılan paraya göz ucuyla bakar. Ne kadar az diyemez patrona. Usulca koyar koynundaki cüzdana. Hayır, o olamaz. 3 saatten önce dönemez ki eve. Pembe ortancaların, o gürbüz çiçeklerin oradan uzun, esmer bir gölge olarak yaklaştı Halil. Bir var, bir yok sanki. Nadide'nin karşısına gelince durdu. Gülerek yaklaştı masaya, eğildi. Nadide'nin tam göz hizasındaydı. Garson, Halil'in simsiyah parlayan gözleri. Bir şey ister miydiniz dedi. Usulca, sonra da çabucak kayboldu. Bir dondurma yesem diye düşündü Nadide, şu yaz günü bir serinlik hissetse içim. Elbisesinin bacaklarına yaklaşıp uzaklaşan eteğinin yumuşacık dokunuşunu hissetti. Sonra cam kasede duran boncuklarının sulara gömülüşünü hatırladı. Altın sarısı, nar kırmızısı, çingene pembesi, hoplayıp zıplayan boncuklara baktı. Avuçlarında olmayan boncukları saydı dikkatle. Çay ocağının buğulu havasıyla terlemişti Halil. "Ocağı söndürsem artık, gelen olmaz bu saatte" diyecekken, "Ya seninki?" dedi Hasan. Çay bardaklarını önce köpüklü sonra duru suya batırıp çıkardı. Islak parmakları pencereden dışarıyı, masada tek başına oturan kadını işaretledi. Çimenlerin üzerindeki masaların çoğu boştu. Sade o kadın uzaklara bakarak oturup duruyor, biraz dalgın, biraz üzgün bakışları. "Son sefer bir de dondurma götürürüz garibana" diye ekledi Hasan. İki arkadaş sabahtan beri çay bahçesinin müşterilerine hizmet etmişler, yorulmuşlardı. Sabahleyin şakalaşarak yan yana çalışan elleri sağa sola savrulmaya başlamıştı. Halil'i görünce göğsünün açıklığını duyumsadı, elleriyle örtüp kapamaya çalıştı Nadide. Çay bahçesinin ışıklarının yandığını, bazı perdelerin kapandığını görmedi. Karşı apartmana baktı öylesine. 1-2-3-4 lamba, 1-2-3 pencere, yüzünde al dalgalar, başının üzerinde ağır mı ağır bir basınç, çın çın kulakları. Avluda oturduğu yerden akşam güneşinin geri çekilip kayboluşunu görmüş, loş ışıklar içindeki bahçenin sonundaki kapı açılmıştı. Beyninde, yüreğinde çözülüp yeniden başlayan seyirmelerle Yakup'u düşünüyordu. Samatya'da denize inen dar sokakların bitimindeki apartmanın arka bahçesinde yalnız olduğunu sanıyordu. Babası yanına kadar gelmiş, duymamıştı. "Hadi gezmeye götüreyim seni" diye seslenmiş, cevap alamayınca üstelemişti. "Hadi kalk, kalk hadi." "Ya annem?" dedi. "O gelmek istemez ki" dedi babası. Neşeyle odalara girdi, odalardan çıktı Nadide. Boy aynasının önünde uzun uzun süzdü kendisini. Ceviz dolabının kapısını hışımla kapattı. "Oh olsun, gelmesin bizimle hiçbir yere. Rüstem nerede kaldı?" Gün yürüdü, akşama döndü. O boynu bükülesi kız nerede kaldı? Desin, harcasınlar paraları, faytonlar, trenler, muhallebiciler, deniz kıyısı, sinema, sürtüp dursunlar boyuna. Yarını yok bu Rüstem'in, kızının da yok yarını. Hep bugün, hep bugün. Kirpas içindeki sokaklarda yesinler içsinler lanetler. İki dal gibi köksüz geçsinler. Ne bilecek o kız? Nereden geldik? Memleketimiz neresi? Nasıl güzel o hava, su, bereketli toprak? Kirpas içinde İstanbul sokakları derken Yakup'un elleri düştü aklına. Temiz, sıcacık, kendiliğinden açılıvermiş elleri. İlk onlar çelmişti aklını Nadide'nin. Uzun, ince parmaklarını gördü. Sonra yüzünü, gözlerini, gülümseyen dudaklarını. Yan yana yürüdüğü mahalle arkadaşı, Ankine, anlamıştı, annesi de. Bir bakıp bir başını önüne eğiyordu Nadide. Günler geçmiş, Ankine demişti ki, "Seni çok beğenmiş kız, unutamıyormuş." Nadide elindeki bozuk para çantasını sımsıkı hapsetmiş avucuna. Karşıdaki evin balkonundaki ışığa bakıyordu, gözlerini hiç kırpmadan. Çıkan rüzgarla akşamın serinliğini duydu şaşırarak. Ötede, ışıklarını yakmış çay ocağında Halil ile Hasan, günün son işlerini yapıyor, çay ocağını ertesi güne hazırlıyorlardı. "Çıkıp gidecek olmanın hoşnutluğuyla, soralım artık" dedi Hasan. "Gece çöktü, bahçe kapandı diyelim." Nadide, mutfakta acele acele bamya ayıklarken, çaresiz annesini dinliyordu. Rüzgar üşütüyor mu ne artık? Annesi de sıcak yaz gününde üşüyor sanki. Yüzü solmuş, kurumuş kalmış, teni sarıya çalan bir çürük ot gibi. Nefessiz, öksürüklü, gene de anlatıyor durmadan. "Yedi serap hep var bilesin, dünyanın her yerinde. Şimdi de, eskiden de. Var, serapların en büyüğü, en güzelidir, en gönül alıcısı, en yamanı. Güzel göze kapılır toy olan. Bir bakış ayartır, kışkırtır bir insanı. Gözler çağırır, lakin bil ki en kötüsüdür söz, en tehlikelisi, tuzaktır. Yüreğin aklındır sanırsın, doğruyu söyler sanırsın, kuşatıp hapseder seni, yanımdan hiç gitmesin dersin. Ömür boyu istediğim, beklediğim bu işte dersin. Aşk hep yaşayacak, o gözler hep güzel bakacak sanırsın. Senden başka hükmü yok dünyanın, onun gözünde sanırsın. Gitmişler kızlar, hepsi körpe dal, koşmuşlar aşkın peşine. Yanılmışlar, bu yüzden ismi ne yazık ki kadın kısmının Serap. Bakmışlar ki sonra ne gözler aynı göz, ne sözler aynı söz. Değişmiş saatlerle, günlerle, yıllarla. Zamanla yabancı olmuş birbirine iki çift göz. Gün gelmiş, ardından gidilen söz, kem söz olmuş. Bakışlar düşman, hayat bir testere ağzı, dayar duvarlara ufalar seni. Mahpusluk olur yaşadığın odalar, kahır yeri olur dünya. Vah Seraplar! Hey gidi günler hey, baksana baban Rüstem'e. Buralar benzemez bizim oralara. Nasıl değişir kişi anlarsın çok geçmeden. Babanı bile çekti İstanbul. Gecelere kapıldı çoktan. Fark etmez oldu kötüyü, haramı. Kuytularda keyfin peşinde kaldı. Aldırmadı Nadide. Gece kuyunun karşısındaki odasında açık bıraktı pencereyi. Tahta pervazın incecik hışırtısının yanında belirdi Yakup'un elleri. Sıcak, çok sıcak bir gecenin ağır havasında öyle serin, öyle telaşsız, öyle sevinçliydi ki. Soluğu tütün kokuyordu. Yüzünün tıraşı tam uzamamış neyse, inceden inceye hırpaladı, değdiği her yeri. Sabaha doğru yavaş yavaş güçlenerek odayı dolduran o güzel ter kokusunu, teninin kokusunu bırakarak gitti Yakup. Nadide o geceden sonra Yakup'a uzak düşüp göremediğinde bu kokuyu özledi hep. Kuyunun az ötesinde, toprak zemine serili kilimin üzerinde bağdaş kurmuş otururken, annesinin yere döktüğü giysilerin arasından süzülüp geldi Hasan. Dikiş kutusunun önünden yürüdü, yaklaştı. Birdenbire karşısına çıkan delikanlının yüzünü gördü Nadide. Şaşkınlıkla baktı gözleri. Yakup'a benziyor sanki. Hasan, yaşlı kadına, ''Gidecek yerin yok mu anne?'' dedi tatlılıkla. Bak geç oldu, karanlık kapladı her yeri. Kimin kimsen yok mu ana senin? Yok dedi Nadide. Yanakları pembeleşmiş, gururlu, zihnindeki hayale bakarak konuşuyordu. Tek kızıydım babamın, kıyamadı. Vermedi isteyenlere, evlenemedim oğlum ben. Annemle babam öldüler, ortalarda bıraktılar beni. Kimsesiz bıraktılar. Halil iki adım geride, elleri ceplerinde sabırsız dinliyordu onları. Acıyarak bakıyordu ya bakmasına, çaresiz kadını karakola bırakmalı diye düşünüyordu. Nadide'nin çantasının içindeki telefon çaldı uzun uzun. Aldırmıyor, sanki duymuyordu yaşlı kadın. Hasan davranıp açtı telefonu. Arayan genç kadının heyecanla çıkıyordu sesi. Anne, anne diyordu boyuna. Neredesin? Nerelere gittin? Babam da yanımda, telefona cevap vermiyorsun saatlerdir. Çok merak ettik seni. Halil biraz öteden bakıyordu Nadide'ye. Kadın hep öyle terlemiş, hep öyle dalgın, kalkıp gitmeye isteksiz. Hasan telefonu uzattı. Kızın arıyor seni. Kadının yüzündeki bıkkın ifadeyi gördü. Yorgunluğunu, hayata dair kayıtsızlığını, kollarını açmış, kendine kapanmış, top gibi oluvermiş yaşlı gövdesini. Kocaman açmıştı gözlerini. Küçük bir kız bakışıyla öyle masum, öyle şımarık, oyalanıyordu. Gülüverdi birden. Oyun oynarken duyduğu hazla dop dolu, titredi top. Nadide kızının sesini tanımadan dinledi. Kimsin sen dedi, kimsin? İncecik, kırılgan, zor duyulur bir sesle, sen hangi Serap'sın? Yeşil Vadi Çay Bahçesi'nin açıldığı caddede incecik bir yağmur başladı birdenbire. Gösterişli arabalar gelip geçtiler. Camdan dışarıya taşan şarkılarla. Evlerin içlerinden pencerelere televizyon ışıkları yansıdı. Mega marketlerin servis otobüslerinden elleri kolları naylon poşetlerle dolu yolcular indiler. Beyaz farların önündeki yağmurlu aydınlığa. Uzaklardan bir yerden güvenlik görevlisinin düdüğü duyuldu. Tiz, gecede yankılanan. Unutmuş gibi yapıyorsun, unutmuyorsun dedi Nadide'nin kızı. Yorgun ve öfkeliydi. Hafızan yerinde aslında. Bütün derdin bize hüzün vermek, bir de saymayı bitiremediğin şu boncuklar. 11. ayrımın sonu, sayfa 118.